Ayrım 10, sayfa 111, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. 13. Bölüm. Katil adeta ev sahibinin etrafı temizleyip daireyi tekrar kiraya verebilmesi için uğraşmıştı. Martin Perez fayansları sararmış, sürgü kapılı duş kabininin içinde diz çöktürülmüştü. Ardından kafasının arkasına tek el sıkılmıştı. Perez öne ve sağına doğru yığılmış, sıçrayan kanıyla beyin parçaları duşa kabinin içinde dağılmış, bir kısmı da giderden akıp gitmişti. Adli tıp ekibi Perez'in iki ön dişinin arasına sıkıştırılmış kartviziti henüz ağzından çıkarmamıştı. Ama yazılanlar kolaylıkla okunabiliyordu. Silahın 38'lik olmadığı belliydi. Çünkü bu kurşun kurbağanın kafatasını delip geçmişti. Perez'in yüzünün dönük olduğu duvarda ve giderin yanındaki fayanslar kırılmıştı. İşaretler bembeyazdı ve zamanla pislikten sararmamışlardı. ''Mermiyi buldunuz mu?'' diye sordu Boş. Olay yerini 5 dakika inceledikten sonra sorduğu ilk soruydu. Alhambra'ya Lourdes'le birlikte gelmişti. Şerif departmanından dedektif Lamar ile ortağı Boyce, Martin Perez soruşturmasında bilgilendirildikten sonra Boş ile Lourdes'i cinayet mahallini incelemeleri için banyoya götürmüşlerdi. O an teşkilatlar arası işbirliği zirve yapmıştı. Hayır dedi Lanark, onu kıpırdatmadık. Karnında olabilir, kafasından giriyor, karşısındaki duvara çarpıyor. Yerden sekip adam yığılırken karnına giriyor. Tıpkı çift vuruş değil mi? Evet dedi Boş. Yeterince baktıysanız birazdan buradan çıkıp dışarıda konuşsak mı? Olur. İki katlı apartmanın ortasındaki avluya geçtiler. Boş da onlara katıldı. Şerif departmanının adamlarının ikisi de deneyimli dedektiflerdi. Sakindiler ve gözleri sürekli etrafı gözlüyordu. Lanark siyahi, Boyce beyazdı. Boş onlara fırsat vermeden sorularına başladı. Ölüm zamanı tespit edildi mi? Bu güzide mekanın sakinlerinden biri sabah 5'te bazı gürültüler, sonra da boğuk bir silah sesi duymuş dedi Lanark. Sonrasında bağırışmalar ve iki kişinin sokağa doğru koştuğunu işitmiş, en az iki kişinin. Silah sesinden sonra bağırışan iki kişi diye sordu Boş. Evet sonra dedi Boş, ama burada soruları sen sormuyorsun Boş, biz soruyoruz. Doğru dedi Boş, sorun. Soru bir dedi Boş, eğer bu adam bir tür tanıksa neden koruma altında değildi? Biz korunduğunu sanıyorduk dedi Boş. O da korunduğunu sanıyordu. 10 yıl önce çeteden ayrılıp mahalleyi terk etmişti. Nerede olduğunu kimsenin bilmediğini söyleyip fiziksel koruma ve yer değiştirme teklifini reddetmişti. Raporlarda ya da arama emri başvurusunda gerçek adını kullanmadık. Bunun yanı sıra verdiği bilgileri henüz teyit etmemiştik dedi Lourdes. Bu sabah yürüttüğümüz arabada bununla alakalıydı. Lanark başını sallayıp bakışlarını Lourdes'ten Boş'a çevirdi. Ona kartvizitini ne zaman verdin dedi. İlk görüşmenin sonunda dedi Boş. Tam tarihe bakmam gerek. Yaklaşık 4 hafta önceydi herhalde. Ve eski mahallesinden kimseyle görüşmediğini söylüyorsun dedi Lanark. Bana öyle dedi Boş. Çete istihbarat elemanlarımız da bunu doğruladılar.
Peki içgüdülerin ne diyor dedi Boş.
İçgüdülerim ne mi diyor dedi Boş. İçgüdülerim aramızda bir köstebek var diyor. Bizden biri onların tarafındaki birine arama yapacağımızı haber verdi. Bu da tamirhanenin duvarında ne bulacağımızı bilen birinin kulağına gitti. O biri de bağlantıyı kurabilecek tanığı ortadan kaldırdı.
Peki o biri Tranquillo Cortez mi dedi Boş.
Onun için çalışan biri dedi Boş. İpler artık Cortez'in elinde dedi Lourdes. Çetenin başında o var.
Şerifin adamları bakışıp başlarını salladılar.
Pekala dedi Lanark. Şimdilik bu kadar. Buradaki işimizi bitirdikten sonra sizi bilgilendiririz.
Boş orta avludan kapıya doğru giderken zeminde kan damlaları aradı ama göremedi. Kısa süre sonra Lourdes'e tahsis edilen iki potosunun yolcu koltuğuna oturmuştu. Lourdes kaldırımdan uzaklaşırken ne diyorsun dedi, çuvalladık mı?
Bilmiyorum dedi Boş, belki de asıl önemli olan Perez'in korunmayı reddetmesi.
Birinin gerçekten Sanferlere bilgi taşıdığını mı düşünüyorsun?
Onu da bilmiyorum ama araştıracağız. Eğer sızıntı varsa buluruz. Martin yanlış biriyle konuşmuş da olabilir. Neler olduğunu bilemeyiz.
Boş emri imzalayan yargıcı düşündü. İsimsiz kaynakla ilgili birkaç soru sormuştu. Ama bunlar işinin gerektirdiği sorulardı. Kaldı ki tanığın gerçek adını da istememişti. En az 20 yıldır davalara bakan yargıç Landry, ikinci kuşak bir hukukçuydu ve babasının ölümüne kadar 30 yıl yüksek mahkeme üyeliği yapmıştı. Ve öncesinde de yüksek mahkemeye atanmak için çabalamıştı. Emirde yer alan ya da odasında konuşulan bilgilerin bir şekilde Tranquillo Cortez'e veya Sanferlerden birine ulaşmış olması muhtemel görünmüyordu. Bilerek veya bilmeyerek sızıntı başka bir yerden gelmiş olmalıydı. Boş arama esnasında el altında bulunması için atanan LAPD çete dedektifi Yaro'yu düşünmeye başladı. Bütün çete dedektiflerinin çetelerde kaynakları vardı. Çetelerden kesintisiz istihbarat akışı hayati öneme sahipti ve bazen bilgi takası yapılması da elzemdi. Lourdes San Fernando'ya dönebilmek için 10. otoyoluna doğru ilerliyordu.
Ablodan çıkarken bir şeyler arıyor gibiydin dedi. Aklında belli bir şey var mıydı?
Vardı dedi boş, kan.
Kan mı? Kimin kanı?
Katilin. Kurşunun duştaki sekme açısını hesapladın mı?
Hayır, içeri giremedim. Çünkü siz erkekler bütün banyoyu kaplıyordunuz. Geride durdum. Katil seken kurşuna yaralandı mı sence?
Mümkün. Bu tanığın silah sesinden sonra duyduğu bağırışmaları açıklar. Şerifler kurşunun Perez'e geldiğini düşünüyorlardı. Açılar bana doğru gelmedi. Bence kurşun aşağı gitti. Perez'in bacaklarının arasından geçip katilimize isabet etti. Bacağına belki de.
Ama bu çok iyi.
Bunu cesedi döndürdükleri gibi anlarlar. Bir ihtimal onların önüne geçebiliriz. Senin şu eleman vardı ya, hani J. Roth. Sence Sanferlerin bugünlerde tedavi için kime gittiklerini biliyor mudur?
Sorarız.
Lourdes telefonunu çıkardı. SFPD'nin çete istihbarat uzmanı kuzeni Jose Rodriguez'i aradı. Kanunen tüm hastanelerin acil servisleri ve hekimler silahlı yaralanma olaylarını yetkililere bildirmek zorundaydılar. Yaralanmanın kurban tarafından kazara gerçekleştiği iddia edilse bile, yani suç örgütlerinin günün herhangi bir saatinde tedavi uygulayacağına ve sonrasında da çenesini kapalı tutacağına inandığı yasa dışı nöbetçi doktorları vardı. Şayet Martin Perez'in katiline seken kurşun isabet etmişse, o ve işbirlikçilerinin tıbbi yardım bulmak için kendi bölgelerine gitmiş olabilirlerdi. Sanferlerin bölgesi vadinin kuzeyinde oldukça genişti ve yaralı bir adamın başvurabileceği kanunsuz doktor ve kliniklerin sayısı hiç de az değildi. Boş, J. Rod'un onları doğru istikamete yönlendirebileceğini ümit ediyordu. Lourdes telefonda kuzeniyle İspanyolca konuşurken Boş, Lanark aradığından beri zihnini kurcalayan soruya ilk defa kafa yordu. Martin Perez onun yüzünden mi ölmüştü? Bu hiçbir polisin ihtiyaç duymadığı ve istemediği bir yüktü. Her vakada olan bir riskti. Soru sormak tehlikeli olabilirdi. İnsanlar ölebilirdi. Perez çeteyi yıllar önce bırakmış, iş bulmuştu. Boş ayakkabı mağazasının arkasında ona yanaşıp ateş istediğinde toplumun üretken bir ferdiydi. Boş uygun önlemleri aldığına inanıyordu. Fakat değişkenler ve potansiyel riskler her zaman vardı. Perez, Tranquillo Cortez'i gönüllü olarak itham etmemişti. Boş, asırlık polis taktikleri kullanarak bilgiyi tehditle almıştı. Boş'un vicdan azabı da bu kararından kaynaklanıyordu. Lourdes görüşmesini bitirip Boş'a döndü. Bir liste çıkaracak dedi, ne kadar güncel olur bilmiyormuş. Ama Sanferler ile EME'nin geçmişte başları sıkıştığında gittikleri doktorları yazacak.
Ne zaman hazır olur diye sordu Boş.
Biz merkeze döndüğümüzde elimizde olur.
Pekala, güzel.
Bir müddet konuşmadan ilerlediler. Boş, Martin Perez'i sıkıştırma kararına takılmıştı. Ama yine olsa aynısını yapardı.
Ne ironik değil mi dedi Lourdes.
İronik mi diye karşılık verdi Boş.
Yani Perez bizi o tamirhaneye yönlendirdi ve mermileri bulduk. Ama karşılaştırma için işimize yaramadılar. Bu cinayet olmasa soruşturmamız sabah sona ererdi herhalde.
Doğru.
Metalürji eşleşmesi yakalasak bile savcılık dava açmaz.
Mümkün değil. Ama artık Perez öldürüldüğüne göre bir soruşturma açılacak ve eğer katili bulursak bizi Cortez'e götürebilir. İroninin tanımı bu, değil mi?
Kızıma sormam lazım. Bu tarz şeylerden iyi anlar.
Eskilerin dediği gibi kaş yapayım derken göz çıkardılar. Eninde sonunda yakayı ele verecekler.
Umarım haklı çıkarsın. Cortez'e kelepçeyi takmak için can atıyorum.
Boş'un telefonu çaldı, gizli numara. Cesedi incelediler diye tahmin etti. Telefonu açtı, arayan Lanark'tı.
Boş, cesedi duştan çıkardık dedi. Seken kurşun Perez'e isabet etmemiş.
Boş şaşırmış gibi yaparak sahi mi dedi.
Evet, biz de düşündük ki belki de katil kendi kurşunuyla vurulmuştur, bacağından falan. Şanslıysak hayalarından.
İşte ben buna gerçek adalet derim.
Evet, hastaneleri kontrol edeceğiz ama bu tarz durumlar için çetenin muhtemelen kendi adamları vardır diye düşünüyoruz.
Muhtemelen.
Belki de bize yardım edersin ve bakabileceğimiz bazı isimler verirsin.
Olur. Daha yoldayız ama icabına bakarız.
Ara beni, tamam mı?
Elimize bir şey geçer geçmez.
Boş görüşmeyi sonlandırıp Lourdes'e baktı.
Kurbanda kurşun yok muymuş dedi.
Boş esnemesini bastırdı. Hollywood'da Bayard'da sabahlamasının etkilerini hissetmeye başlıyordu.
Yokmuş dedi ve yardımımızı istiyorlar.
Tabii ki isterler dedi Lourdes.
Bayard 14. Bölüm.
Bayard telaşlı seslerin gürültüsüne ve okyanusu bile boğan siren sesine uyandı. Yattığı yerde doğruldu, rüya görmediğini fark etti. Çadırının iç fermuarını indirdi, dışarı baktı. Okyanusun koyu mavi yüzeyinden keskin ışık elmasları yansıyordu. Elini gözlerine siper ederek hengamenin kaynağını aradı. Gül istasyonu kulesine atanan, can kurtaran Aaron Hayes'i gördü. Kumda diz çökmüş, kurtarma botunun üzerinde sırt üstü yatan adamın başındaydı. Bir grup insan onların etrafında toplanmıştı. Kimisi oradan geçenler, kimisi de botun üzerindeki adamın endişeli ve gözü yaşlı dostları ve sevenleriydi.
Bayar çadırdan çıktı, köpeği Lola'ya yerinde beklemesini söyledi, hızlı adımlarla yardıma gitti. Yaklaşırken rozetini çıkardı.
''Polis, polis!'' diye bağırdı, ''geri çekilin ve can kurtaranı işini yapması için alan açın.''
Kimse kıpırdamadı, sadece dönüp baktılar. Bayard'ın üzerinde yüzme sonrası eşofmanları vardı. Sabahki sörften sonra aldığı duştan dolayı saçları ıslaktı.
''Geri çekilin!'' dedi daha buyurgan bir ses. ''Hemen!
Hiç yardımcı olmuyorsunuz!''
Gruba ulaştı. İnsanları yarım daire şeklinde bottan 3 metre geriye doğru itmeye başladı.
''Sizle!'' dedi hüngür hüngür ağlayan ve kurbanının elini tutan genç kadına. ''Hanımefendi izin verin, onun hayatını kurtarmaya çalışıyor.''
Bayard kadını nazikçe kaldırdı, arkadaşlarından birine doğru çevirdi, sarıldılar. Bayard otoparka bakınca ellerinde sedye ile onlara doğru koşan 2 ilk yardım teknisyeni gördü. Kum yüzünden ilerlemeleri biraz yavaşlamıştı.
''Geliyorlar Aaron!'' dedi, ''devam et.''
Aaron soluklanmak için başını kaldırdı. Botun üzerindeki adamın dudakları morarmıştı.
İlk yardımcılar geldi ve Aaron'dan görevi devraldılar. Nefes nefese kalan Aaron kendini kuma bıraktı. Üzeri sırılsıklandı. İlk yardımcıları büyük dikkatle izledi. Önce kurbanın ciğerlerindeki suyu boşaltmak için boğazından boru soktular. Sonra solunum torbası taktılar.
Bayard Aaron'ın yanı başına çömeldi. Geçmişte gönül ilişkileri olmuştu. Birlikte geçirdikleri zaman dışında hiçbir bağlılığı olmayan birer sevgiliydiler. Aaron V şeklinde kaslı bir vücutlu bir erkek güzeliydi. Aaron'ın saçları kısaydı, köşeli bir suratı ve güneşten neredeyse ağaran kaşları vardı.
''Ne oldu?'' diye fısıldadı Bayard.
''Akıntıya kapılmıştı.'' dedi Aaron da fısıltıyla. ''Onu bota bindirdikten sonra hemen çıkamadım. Kahretsin, kumsal boyunca uyarı levhaları astık o kadar.''
Aaron doğruldu. İlk yardımcılar kazazedede nabız bulmuşlardı. Hızlıca hareket ederek adamı sedyeye aktardılar.
''Haydi yardım edelim.'' dedi Bayard.
O ve Hayes kumda ilerleyip ilk yardımcıların arkasında sedyeden tuttular. Çabucak kaldırıp ambulansın beklediği otoparka götürdüler.
İlk yardımcılardan biri tek eliyle kendine düşen ağırlığı taşırken diğer eliyle hava torbasını sıkıyordu. 3 dakika sonra ambulans gitmişti. Bayard ve Hayes elleri bellerinde soluk soluğa orada öylece dikiliyorlardı. Biraz sonra kurbanın ailesiyle dostları geldi. Aaron onlara ambulansın hangi hastaneye gittiğini söyledi. Hüngür hüngür ağlayan kadın ona sarıldıktan sonra diğerlerinin peşinden arabaya doğru gitti.
''Bu tuhaftı'' dedi Bayard.
''Sorma'' dedi Hayes. ''Bu ay 3. Akıntılar felaket.''
Bayard'ın aklı başka yerdeydi. Çok uzaklarda bir kumsalda yıllar öncesini, dalgaların taşıdığı kırık bir sörf tahtasını düşünüyordu. Genç Rene, yüzeydeki elmasların arasında babasını arıyordu.
''İyi misin?'' diye sordu Hayes.
Bayard silkindi. Eski aşığının yüzündeki tuhaf ifadeyi gördü.
''İyiyim'' dedi.
Saatine baktı. Çoğu zaman sörf yaparak suda geçirdiği bir sabahın ardından çadırda 6 saat uyumaya çalışırdı. Fakat kurtarma telaşıyla oluşan kargaşa yüzünden sadece 4 saat uyuyabilmişti.
Kurtarma esnasında yaşadığı adrenalin ve kumsaldaki koşturmacadan dolayı tekrar uykuya dalamazdı. İşe erken gitmeye karar verdi. Vaftizci Yahya hakkında ilave araştırma yapacaktı ve hala bakması gereken birkaç kutu dolusu şantaj kartı vardı. Moonlight Mission'lı adam hakkındaki şüpheleri doğru çıksın ya da çıkmasın önemi yoktu.
''Rapor falan yazman gerekmiyor mu senin?'' dedi Bayard.
''Ah evet'' dedi Hayes. ''Plaj amiri gelip benimle görüşecek ve raporu yazacağız.''
''Yapabileceğim bir şey olursa haber ver yeter.''
''Sağ ol, veririm.''
Bayard duraksadı, sarıldı. Dönüp eşyalarıyla köpeğini almak üzere çadırına doğru yürüdü. Denize bakınca havai anıları canlandı. Kaybolan babası ve asla gerçekleşmeyecek bir şeyi bekleyerek suyun kenarında olma ihtiyacı. 15. Bölüm. Bayard merkezin yolunu tutmadan önce aracını Moonlight Mission'a yarım blok mesafedeki Selma Caddesi'ne park etti. Arka park alanını çevreleyen demir çubukların arasından vaftizci Yahya'nın minibüsünü gördü. Adam muhtemelen evdeydi yani. Sabah yaptıkları trafik durdurması sırasında boş minibüsün içine bakmış, cep telefonuyla çektiği fotoğrafları göstermişti. Suçlayıcı nitelikte hiçbir şey yoktu. Gerçi 9 yılın ardından aksini de beklemiyorlardı. Ama Bayard kilisenin arkasındaki park alanının arka kapıya yakın olduğunu fark etti. Minibüs yanaştırıldığında ceset neredeyse görünmeden içeri sokulabilirdi. Ayrıca park alanının öbür yanındaki garajla ilgisini çekmişti. Minibüsü gördü, 2 seferde minibüs garajda değil araba yolundaydı. Garajı neden kullanmıyordu? İçeride minibüsü park etmesine mani olan ne vardı? İçgüdüleri Bayard'a John McMullen'ın aradıkları adam olmadığını söylüyordu. John McMullen sabahki karşılaşmalarında kendini savunurken ve durmadan yakınırken samimi görünmüştü. Dedektifler kişilikle ilgili bir 6. his geliştirirler. Bayard da insanları değerlendirmek için sık sık bu hissine güvenirdi. Sabahki olaydan sonra geri dönerken McMullen hakkındaki görüşlerini Bosch'la paylaşmıştı. Bosch itiraz etmemiş ama vaizi şüpheli listesinden çıkarmadan önce hızlı bir minibüs aşamasından fazlasına ihtiyaç olduğunu belirtmişti. Şimdi Bayard aracında oturmuş Moonlight Mission'a bakıyor, içeri girme gereksinimi duyuyordu. Bekleyip bunu Bosch'la yapabilirdi fakat onun ne zaman müsait olacağını bilmiyordu. Ona durumunu soran bir mesaj yollamış, yanıt alamamıştı. Bayard'ın telsizi merkezdeydi. İçeriye yalnız ve ana gemiyle arasındaki o elektronik bağlantı olmadan girmek istemiyordu. Fakat beklemek onu daha da huzursuz ediyordu. Boğulan adamı görmek ve babasını hatırlamak onu germişti. Bu düşünceleri kafasından atmalıydı ve bunu da ancak içeri girerek yapabilirdi. Zihnini dağıtmak için iş gibisi yoktu, işini yaparken kendinden geçiyordu. Telefonunu çıkarıp devriye ofisinin daire hattını aradı. Saat 5'e geliyordu ve akşam vardiyası başlamıştı. Hannah Chavez adında bir teğmen telefonu açtı.
''René Ballard, gece vardiyasından kalma, bir olayın takibindeyim ve telsizim yanımda değil. Selma ve Cherokee'deki Moonlight Mission'da kod 6'da olacağım.''
''Bir saat içinde benden haber alamazsanız destek gönderir misiniz?'' Dipnot. Kod 6. Polis birimlerinin saha araştırması yürüttüğünde ve herhangi bir yardım beklemediğinde merkeze bildirilen kod.
Anlaşıldı Bayard, ama hazır seni yakalamışken geçen gece tepedeki ölüm soruşturmasıyla sen ilgilenmiştin değil mi?
Evet, ben ilgilenmiştim. Bir kazaydı.
Duyduğuma göre öyleymiş, ama o evden az önce bir haneye tecavüz ihbarı aldık. Soygun masası paydos ettiğinden yarına bırakacaktım. Ama şimdi düşündüm de...
Benim ilgilenmemi istiyorsunuz.
Aklımı okudun.
Pek sayılmaz. Buradaki işimi bitirince uğrarım.
Adamlarıma sen gelene kadar orada beklemelerini söylerim.
İhbar kimden geldi?
Mevta'nın ailesi kadının ölümünden sonra eve temizlikçi göndermiş. Onlar da etrafı altı üstüne getirilmiş görünce bizi aramışlar.
Anlaşıldı. Bir saate haber alamazsanız destek göndermeyi unutmayın.
Moonlight Mission anlaşıldı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 125.